Efendim selamların en güzeli, evrenin efendisinin, onun güzide ehli beytinin, muazzez âli ashabının ve biz ümmetinin üzerine olsun. Erkam Radyo frekanslarında kendi gök kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Selman Apa. Efendim, kendi gök kubbemiz programına hepimizin malumu ülkemizin derin acısı, sarsıntısı, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süredir ara vermiştik. Efendim, kendi gök kubbemiz programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, deprem nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Yaralılara acil şifalar ve tabii depremden bedenen sağlam çıkıp depremden etkilenen, eğitim gören, hayatı sekteye uğrayan bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize de bir an evvel hayatlarını yeniden tesis için Cenab-ı Allah'tan yardım, nusret niyaz ediyoruz. Efendim, deprem hepimizin gündemi malum. Biz de kendi gök kubbemiz programında bir nebze yeni şeyler konuşabilmek, geçmişimizi hatırlayabilmek adına bir şahsiyeti daha kendi gök kubbemiz programında yad edeceğiz. Bu haftaki nadide konuğumuz Mimar Sinan. Efendim, Mimar Sinan, Koca Sinan diye de anılan Kanuni Sultan Süleyman dahil 3 büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından. Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya gelmiştir. Henüz 22 yaşında Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı sırasında başlatılan ve Rumeli'de olduğu gibi Anadolu'dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama nedeniyle İstanbul'a gelişinin ardından orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na giren ve dülgerliği öğrenen Sinan, burada yapı işlerinde de görev alırken çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etti. Efendim, 1514 yılında Çaldıran Savaşı ve 1516-20 yılları arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra İstanbul'a dönüşünün ardından Yeniçeri Ocağı'na alınan Sinan, Kanuni döneminde 1521'de katıldığı Belgrad, 1522'de Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi. 1526 yılında yaya başı olarak çıktığı Mohaç seferinden sonra cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529'da Viyana, 29-1532 yılları arasında Almanya, 1532-1535 arasında da Irak'a düzenlenen Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. Son Bağdat seferinde Van Gölü'nün üstünden geçecek 3 geminin yapımını başarıyla tamamlaması Sinan'a Haseki unvanını getirdi. 1536'da Pulya seferinin ardından çıkılan 1538 yılındaki Moldova seferinde Prut Irmağı üstün yüksek dergah mimarları başkanı olan ve 1539'da Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine saray baş mimarı olan Sinan, ölümüne kadar güncel devlet sisteminde Bayındırlık Bakanlığı diyebileceğimiz bu görevi sürdürdü. Daha sonra ordunun yapı ihtiyacını karşılamaya yönelik kollarda çeşitli görevler üstlenen ve bu çalışmalarıyla öne çıkan Sinan, katıldığı yapım ve onarım çalışmalarıyla ve orduyla birlikte sefere gittiği yerlerde gözlemlediği farklı mimari yapılarla kendini eğitti. Osmanlı'nın en güçlü çağında yaşayan ve Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat olmak üzere 3 padişah döneminde mimar başılık eden Mimar Sinan, imparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp uygulanmasında en büyük rolün sahibiydi. 50 yıla yakın süreyi kapsayan Osmanlı Devleti'nde yaptığı mimarlık görevi boyunca yapılarında gerçekleştirdiği deneyler ve getirdiği yeniliklerle zirveye taşıdığı Osmanlı-Türk mimarlığının bireşim sürecini tamamlayarak arayış aşamasından klasik döneme geçiren ve hem Doğu hem Batı ile ilişki içinde oldu. Anadolu ve Akdeniz kültürlerine sahip çıkan bir Osmanlı-Türk-İslam mimarlık bileşimi ortaya çıkaran Mimar Sinan, birçoğu İstanbul'da olan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve Darül Kurra, 22 türbe, 17 imaret ve 3 Darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam ve kaydı olmayanlarla beraber 350'yi aşkın yapının baş mimarlığını üstlendi. Yeniçeri ordusunda bir asker olarak değil, istihkam işlerinin idare ve tasarımından sorumlu olarak görev yapan Mimar Sinan'ın ilk yapıtı, 1536-37 arasında yaptığı Halep'teki Hüsreviye Camii'dir. İstanbul'daki ilk yapıtı 1539'da inşa edilen Haseki Külliyesi olan Sinan'ın mimarbaşı olduktan sonraki ilk büyük ve önemli yapıtı ise 1543-1548 seneleri arasında yapılan kendisinin çıraklık dönemi yapıtı olarak tanımladığı dönemde yaptığı, dört ayağın taşıdığı ve dört yarım kubbenin desteklediği bir kubbeyle örtülü olan, içeride daha aydınlık bir mekan yaratmanın amaçlandığı ve dış görünümün kitlesel etkisi azaltılan İstanbul'daki Şehzadebaşı yani Şehzade Mehmet Camii'dir. Efendim daha sonra yaptığı Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, yarım kubbelerin sayısı 3'e indirilerek daha rahat bir iç mekan elde etmeyi deneyen Sinan'ın kalfalık dönemi yapıtı olarak adlandırdığı Osmanlı-Türk mimarlığının en önemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camisi ve külliyesinin yapımında İstanbul'daki Bayezid Camisi'nde kullanılan taşıyıcı sistem tekrarlanarak 4 ayak üstüne oturan kubbe, mihrap yönündeki yarım kubbelerle desteklenmiştir. Süleymaniye, Ayasofya ile ortaya çıkan strüktür sorununun Sinan tarafından ikinci kez ele alınışıdır. Darül Kurra'sı, Darüşşifa'sı, hamamı, imareti, altı medresesi, dükkanları ve Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın türbeleriyle büyük bir alana yayılmış, kentsel bir düzenleme ve Türklerin dinsel yapılara toplumsal hizmet yapısı içeriği katmalarının en önemli örneği kabul edilen Süleymaniye'de kubbe ve yarım kubbeler yüklerini uyumlu geçişlerle bir sonrakine iletirler. Dönemin önde gelen tüm sanatçılarının katkıda bulunduğu ve İstanbul'un Haliç'e bakan tepelerinden birinde yer alan bu yapı, her ayrıntısıyla bir bütün olarak ele alındı ve 7 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek Sinan'ın mimarlığının yanı sıra organizasyon ve örgütlemedeki becerisini de açığa çıkardı. Sinan'ın ustalık dönemi yapıtı olarak nitelendirdiği, klasik dönem Osmanlı-Türk mimarlık birleşiminin dilini ortaya koyan, kurallarını belirleyen çok önemli bir başyapıt olan Selimiye Camii'nde, İstanbul'daki Rüstempaşa Camii'nde çözmeye kubbeyi sekizgen bir plan üzerine oturtma sorunu tekrar ele alınarak uygulandı. 31 metreye geçen çapıyla en büyük kubbesini inşa eden Sinan'ın, külliyenin öteki yapılarını camiye göre arka planda tuttuğu Selimiye, strüktür mekan oluşumu, oranları ve süslemeleriyle Osmanlı'nın en önemli mimari yapılarının başında gelir. 1557'de tamamladığı ve kendisine koca unvanını getiren Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın başyapıtıdır. Sultan II. Murat döneminde Mekke'nin onarımı için Hicaz'a gönderilen Sinan, 1573'te tamamladığı Kasımpaşa'daki Kaptan-ı Derya Piyale Paşa Camii'nde eski ulu camilerin planına dönüş yaparak kuruluş döneminin özellikleriyle uzun mimarlık hayatı süresince edindiği deneyimlerin sentezini uyguladı. Birçok eski yapının onarımı ve restorasyonunda da görev alan Mimar Sinan, bütün yaşamı boyunca İstanbul, Edirne, Ankara, Kayseri, Erzurum, Manisa, Bolu, Çorum, Lüleburgaz, Kütahya, Gebze, Babaeski, Çorlu, Volvadin ve bunun gibi Anadolu kentleriyle Halep, Şam, Sofya, Hersek, Budin, Rusçuk gibi imparatorluğun her yanına dağılmış topraklarda su yolları, çeşmeler, camiler, külliyeler ve medreseler yaptı. Bu yapıların bazılarının inşasında bizzat kendisi bulunmasa da öğrencilerini ya da kendine bağlı mimarlar grubunu görevlendirdi. Her zaman işleve, taşıyıcı sisteme, yapının bulunduğu yere göre en uygun olacak biçimi araştıran Sinan'ın türbeleri, bu denemeci tutumunu öteki işlevlerde de sürdürdüğü düşünce tarzını yansıtır. Sinan'ın yapılarının yola çıkış noktası geleneksel biçim ve plan şemaları olmasına karşın bunlara katı bir biçimde bağlı kalmayan, koşulların gerektirdiği yerde yeni biçimlere yönelen ve böylece eskiyle yeni arasında bir bağ oluşturabilen Sinan'ın yapıları mimarlık bakımından olduğu kadar mühendislik bakımından da öneme sahiptir. Bu tarzıyla ser mimaran-ı cihan ve mühendisan-ı devran, dünyadaki mimarların ve zaman içindeki mühendislerin başı şeklinde anılan Sinan'ın yapılarının çoğunun 400 sene sonra bile ayakta duruyor, hatta kullanılıyor olması, onların taşıyıcı sistemlerine olduğu kadar temellerine de özen gösterilmiş olmasındandır. Mimar Sinan'ın klasik dönem olarak adlandırılan mimarlık anlayışı, Ayaz, Şecca, Acem Ali, Küçük Sinan, Davut Ağa, Ahmet Ağa, Kemalettin, Yusuf Mehmet Ağa, Süleyman Ağa, Müslehiddin, Hüseyin Çavuş, Hacı Hasan, İbrahim gibi mimarlar tarafından sürdürülmüştür. İstanbul'un su sorununu çözmekle görevlendirilen Sinan'ın mühendis yanı su yolları ve köprüleri yaparken ortaya çıktı. Bentleri, tünelleri, su yolları ve su yolu kemerleriyle biriktirme ve dağıtma yapılarıyla uzunluğu 50 kilometreyi aşan ve 40 çeşme adıyla anılan su yapılar inşa eden Sinan, bu yapıların bazılarında zamanın mühendislik bilgilerini de aşan çeşitli tasarımlara imza attı. Yapım yönetimlerinin, yapı malzemeleri ve yerel iklimsel koşullarla uyum içinde olduğu Mimar Sinan döneminde ortaya çıkan biçimler, toplumun büyük bir çoğunluğunca benimsenen simgelere dönüştü ve mimarlığı uyumlu ve kendi içinde tutarlı bir birleşime götürme yolundaki çalışmaları, yapıya katkıda bulunan öteki sanatları da etkileyerek imparatorluğun her yerindeki yapı eylemleri için yol gösterici oldu. Selçuklu ve erken Osmanlı dönemlerine kıyasla daha rasyonel ve ölçülü olan, gerçekliğe, sade ve net anlatıma dayanan Osmanlı klasik mimarisi, kendine güvenen, yetenekli ve deneyimli bir mimar olan Sinan'la zirveye çıktı ve 50 yılda oluşan bu tarz, Osmanlı'nın siyasal ve ekonomik gücünün dorukta olduğu dönemiyle, aynı zaman diliminde Mimar Sinan'ın dehasıyla özgün ve üniversal bir ifadeye kavuşarak hayat buldu. Hünkâr, paşalar ve özellikle saraya damat olan zengin vezirler tarafından sasal gücün aracı olarak kullanılan anıtsal mimari desteklenmesiyle Mimar Sinan'a bağlı olan Hassa Mimarlar Ocağı, devletten her türlü yardımı görerek rahat bir ortamda çalışma olanağı buldu ve anıtsal yapılar çok kısa sürede inşa edilebildi. O dönemin Avrupa'sında Roma'da inşası 160 yıl süren San Pietro Katedrali ve Londra'da Sir Christopher Wren tarafından 40 yılda tamamlanabilen St. Paul's Katedrali göz önünde bulundurulduğunda Sinan'ın İstanbul'daki Süleymaniye Külliyesi'ni 7, Edirne'deki Selimiye Camii'ni de 6 yılda tamamlamış olması, 16. yüzyıl Osmanlı mimarlık ve yapı kurumlarının hızlı ve verimini kanıtlar. 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da öldüğünde ardından yüzlerce mimari eser bırakan Mimar Sinan'ın beyaz taşlı, sade bir yapı olan türbesi Süleymaniye Külliyesi'ndeki Haliç Duvarı'nın önündedir. 1982'de ise daha sonradan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olmak üzere oluşturulan üniversiteye de onun adı verilmiştir. Efendim, bu haftalık Mimar Sinan'ı anlatmaya Kendi Gök Kubbemiz programında bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için veda ediyoruz. Haftaya Mimar Sinan'ı anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek niyazıyla hoşça kalın, Allah'a emanet olun.